Ayrım 6. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 54. Kralın Güneşi. Cezire Spor Kulübü'nün çay salonundaki masaya gin tonik bardağını bırakan Chester Lamotte yapmacık bir Fransızca ile sordu. Sibilla, bir davet vermemiz gerekiyor. Fazla sıkılıyoruz değil mi? Zaten bir ay içinde bir balo olacak diye cevap verdi Sibilla İngilizce olarak. Balo mu? Evet, Prenses Züleyha'nın balosu. Aman tanrım diye ıslık çaldı Lamotte, füme camlı gözlüğünü başının üstüne getirirken. Desenize, 300 sersem yine takıp takıştıracak. Hazır siz de buradayken neden biz de Buckingham Sarayı tarzı bir garden parti vermeyelim? Sibilla bu genç adamı izlerken gülmeye başladı. Genç adam çay salonunu ve masalarındaki sıcak ve soğuk içkilerin ılınmasını bekleyen az sayıdaki müşteriyi hor gören bakışlarla inceliyordu. Ne öneriyorsunuz? Daha az gösterişli insanlarla fazla debdebeli olmayan bir akşam yemeği. Kimlerle? Örneğin bir casus filmi çevirmek için bir grup sinemacıyla Kahire'ye gelen Margaret Hartnell. Margaret Hartnell Kahire'de mi diye sordu Sibilla şaşkın bakışlarla. Fazla makyajlı gözleri, kocaman ağzıyla dikkat çeken, yaşı belli olmayan, melodramların vazgeçilmez oyuncusu Margaret Hartnell ona annesini hatırlatıyordu. Sevgilisi Harvey Manners, eseri sahneye koyan Clive Eakins, yapımcı Sir Cecil Basildon ve daha bir sürü insanla birlikte. Bu biraz havamızı değiştirir. Charles ve Sibilla Hammerley davetlerini düzenleme işini bazen Chester Lamotte'a bırakıyorlardı. Onun geniş görüşlülüğü, yaratıcılığı ve fikir zenginliği sayesinde bu davetler İngilizler için doğuyu ifade eden bu çölde gerçek birer eğlenceye dönüşüyordu. Peki kaç kişi olacak diye sordu Sibilla. 10 ya da 12. Çok iyi biliyorsunuz ki 12 kişi davet edemiyoruz. Yemek salonumuz yeterince büyük değil. Sonra Atina ve aşçı altından kalkamıyorlar. Öyleyse siz de daha önce yaptığınız gibi burada bir davet verin. Margaret Hartnell için. Charles bunu saçma bulacak. Saçma ya da değil. Margaret Hartnell İngiliz aktrisleri arasında en tanınmışlarından biri ve Charles görevi gereği onun şerefine bir akşam yemeği vermeli. Sibilla çay fincanını dudaklarına doğru götürürken neden karabiberli çay yapılmadığını merak etti. Chester haklıydı, sıkılıyordu. Ama Margaret Hartnell ve çevresindeki aktör bozuntularına verilecek akşam yemeği fikri ona cazip gelmiyordu. Kimleri çağıracaksınız? Bir sayayım. Eakins'in ekibiyle zaten 7 kişi olunuyor. Mutlaka elçiliğin basın ataşesi ve karısını da davet etmek gerekir. Etti 9. Bu çok fazla bir sayı değil. Ama Barbetta Coles harika olacak. Hartnell'ın sözünü sadece o kesebilir. Barbetta Coles mı? Ama o bir serseri diye bağırdı Sibilla. I beg your pardon. Affınızı rica ederim. O Lord Coles'un büyük kızıdır ve Kraliçe Mary'nin nedimesidir. Barbetta ile 11 diyorum ve genç Siegfried Alp. Bu genç adam kimin nesi diye sordu Sibilla. Sir Charles'ın Siegfried Alp'e ayrı bir ilgisi olduğunu düşünüyor, buna kayıtsız kalamıyordu. Kocasının tutkuyla kendini onun kollarına bıraktığında yatakta onunla neler paylaştığını öğrenmek için her şeyden vazgeçebilirdi. Mükemmel bir şekilde İngilizce konuşan yarı Türk, yarı Alman bir genç diye cevap verdi Lamotte. Mısır Şeker Fabrikası'nın yöneticisi İsmail Alp Bey ile 2. Wilhelm'in geçen yüzyıl Kahire'ye yerleşen saray erkanından birinin kızı olan Virginia Archenholz'un oğlu. Dekoratör, eğitimli, bazen de bildiğiniz gibi komik. Etti 12. Sibilla'nın arkasından yaklaşan kişiyi gören Chester mutlu bir ifadeyle haykırdı. Ve işte, merhaba İsmail, işte 13. Dünya Sibilla'nın başına yıkılmış gibiydi. İsmail Ebus'un gülümseyerek masanın etrafında bir tur attı. 13. ne diye sordu ve elini ona doğru uzatan Sibilla'ya doğru eğilip dudaklarını onun aniden terleyen eline götürdü. Ona yakın oturmak istiyordu. Oturunuz İsmail. Film çevirmek ister misiniz? Eminim ki istiyorsunuzdur. Eğer Sir Cecil sizi görecek olursa, hemen orada sizinle bir film anlaşması yapar. Siz, Errol Flynn'den de daha yakışıklısınız, öyle değil mi Sibilla? İsmail Sibilla'ya dönmüştü. Ne diyeceğini bilemeyen Sibilla kızardı ve doğrulup, ''Hiç düşünmemiştim.'' diye geveledi. ''Neden bahsediyorsunuz Chester?'' diye sordu İsmail, yumuşak ve akıcı İngilizcesiyle. ''Asla 13. olacağımı sanmıyorum. Bu hiç de şans getirmez.'' Sibilla nihayet konuşabildi. ''Evet, bu akşam yemeğinin oldukça eğlenceli olacağını sanıyorum. Eğer sizin için tamam ise bunu Charles'a önereceğim.'' dedi Chester. ''Ne zaman olsun? Cumartesi mi?'' ''Cumartesi.'' diye onayladı Sibilla. İsmail'in nefesini ensesinde duyuyordu. ''Ben kaçıyorum. Eakins, Soames ve Hartnell'a haber vereceğim.'' ''Kucak dolu öpücükler.'' diyen Lamott ayağa kalktı. ''Özellikle Charles'ı hazırlayın.'' diye seslendi Sibilla. ''Siz de davetiyeleri.'' diye bağırdı Chester yarı yoldan. İsmail Ebus'un davet edilmeden oturmuştu. Sibilla onunla baş başa kalmaktan dolayı huzursuz bir şekilde iç çekti. Gençliğinde aldığı katı eğitimin ve kendini kontrol edebilme becerisinin yarar sağlayacağını düşünüyordu. Bu genç adamın tek meziyeti grip gibi karşı konulamaz olmasıydı. ''Sevgili kız kardeşiniz nasıl?'' diye sordu havayı değiştirmek için. İsmail gözlerini ona dikerek alaycı bir ifadeyle cevap vermeden baktı. Sibilla onun gözlerinin sandığından daha iri, ağzının da daha kırmızı olduğunu fark etti. ''Timmy çok iyi ve size de saygılarını gönderdi.'' dedi İsmail gülerek. Bu uyduruk cevap karşısında sadece gülebilmişti. O da güldü. Sibilla bu pembe ağzı süsleyen beyaz dişleri tekrar görmekten sıkılmıştı. Ondan soğumak için tam bir salak diye düşündü. Ama bu düşünce şakıyan vurgularla yumuşatılmış, hatta fazlaca düzgün, harikulade aksan duyana kadar sürdü. Yeniden doğrularak elini çantasına attı. ''Artık gitmem gerek.'' ''Ne zaman size rastlasam hep gitmeniz gerekiyor.'' dedi İsmail, ısrarcı bir bakış ve alaycı bir ifadeyle. ''Belki bu sefer size eşlik etmeme izin verirsiniz.'' ''Arabam var.'' ''Büyükelçilikte mi?'' dedi İsmail. Sibilla köşeye sıkışmıştı. Sorgularcasına yüzüne baktı. ''Biraz önce, sanırım yarım saat kadar oluyor, büyükelçiliğin önünden geçtim. Sir Charles arabasıyla içeri giriyordu.'' Genç kadın bunun üzerine kendisini tekrar hasır koltuğa bıraktı. ''Öyleyse bir taksi çağırırım.'' dedi boğuk bir sesle. Onun kafasını karıştıran şey bu adamın ısrarcılığı kadar arzu dolu olmasıydı. Aslında bu genç adam tek bir iltifatta bile bulunmuyordu. Davranışı iltifatın ta kendisiydi. Ateşli tavırlarında fiziksel istek görülüyordu. ''Buna gerçekten üzülürüm.'' dedi İsmail. Altın bakışlar karşısında erimiş bir durumda çantasından mendilini alarak üst dudağının üstüne bastırdı. ''Kalabalığın içinde tartışmaktan nefret ederim.'' diye söylendi Sibilla. ''Öyleyse lütfen beni evime bırakın.'' İki kapılı, yeni model, metalik, tunç rengi bir Dodge vardı. Bir kelime bile konuşmadan yola koyuldular. ''Biraz önce sağa dönmemiz gerekirdi. Doğru yolda değiliz.'' dedi Sibilla. ''Doğru yoldayız.'' diye karşılık verdi İsmail istifini bozmadan. Hiçbir yararı olamayacağını bile bile itiraz etti. İsmail'in arabası ferforje bir kapıdan geçerek iki yanık kokulu yabani akasyalarla çevrili bir yoldan ilerliyordu. Kırmızı yıldız çiçeklerinin fışkırdığı bir alanda durdu. Kontağı kapattı. Arabadan inerek Sibilla'nın kapısını açmaya gitti. Sibilla kaçamak bir bakışla önünde durdukları kapıya bir göz attı. Neredeyiz diye endişeyle soran genç kadın aslında her şeyin farkındaydı. Bahçenin içindeki aile villasında İsmail'e ait özel bir bölüm vardı. Benim evimde. Serinlemek için bir şeyler içmeye gelmek istemez misiniz? Aklınızı mı kaçırdınız? Buzlu bir demir hindi şurubuna ne dersiniz diye teklif ederken inmesine yardım etmek üzere elini uzatmıştı. Sibilla arabadan kendi başına indi. Buna adam kaçırma derler. Öyle mi? Demek ki kendimi ihbar etmem gerekecek. Oysa bu çeşit kaçırmalara pek alışık değilim. Ama buna beni siz zorladınız. Sibilla gülmemek için kendini tutarken genç adam kapının kilidini açıyordu. Genç kadının içeri girmesi için kapının önünde kenara çekildi. "Sizi ilk gördüğüm günden beri başka bir şey düşünemiyorum," dedi kapıyı kapatırken. Sibilla, yarı karanlıkta geniş bir salona girdiklerini tahmin etti. "Kurbanlarınızı hep buraya mı getirirsiniz?" Bunu sorduğu sırada İsmail masanın üzerindeki altı, hemen hemen çıplak bir güzellik perisi heykeli, üstü ise ipekten pilili başlıklı Victoria dönemine ait abajurun lambasını yakıyordu. Sibilla bu korkutucu güzellikten nasıl kaçabileceğini düşünürken, bir yandan da Mısırlıların ağızlarını atıp çiğnedikleri lokum yumuşaklığındaki bu koltuklara gömülmek yerine oturacağı sert ve dik bir koltuk arıyordu. O sırada bardak seslerinden İsmail'in bitişikteki mutfağa geçtiğini anlamıştı. İçinde demir hindi şurubu bulunan bir sürahi ve iki bardak getirerek sehpanın üzerine bırakan İsmail, doldurduğu bardaklardan birini Sibilla'ya uzattı. Sibilla bardağı alırken, "Bu bir uyuşturucu mu?" diye sordu. İsmail gülerek başını "Evet" anlamında salladı ve oturdu. Şurubu yudumlarken bir yandan da bardağın üzerinden sabit gözlerle ona bakıyordu. Sibilla demli ve soğuk çay lezzetindeki bu hafif buruk şurubu içmeye koyuldu. İsmail bir kere daha bunun bir demir hindi şurubu olduğunu tekrarladı ve ardından aniden ayağa kalkıp Sibilla'ya doğru eğildi. Sibilla başına gelecekleri hissetmişti. "Senin de istediğin bu değil miydi? Sadece bunu istemiyor muydun? Sadece bunu istiyorsun. Bu anı yaşamak için dua etmemiş miydin? Artık bunu itiraf etmelisin," diye kendi kendine söyleniyordu. Gözlerini ona doğru dikti. "Hayır, Mikerinos. Kravatımı biraz gevşetir misiniz?" diye sordu İsmail. "This is mad." Bu çılgınlık diyen Sibilla'nın kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Yavaşça genç adamın kravatını çözdü. Ardından bu hareketinin devamını getirerek genç adamın yakasının düğmesini açtı. "Diğerlerini de lütfen," dedi İsmail. Sibilla zarif bir hareketle diğer düğmeleri de açarak onun gömleğini çıkarmasına yardım etti. Artık üstü çıplaktı. Çıplak bedenli Mikerinos. "Ayaklarınızı görmek istiyorum," dedi genç kadın aniden içini yakan bir ateşle. İsmail doğrularak önce mukasenlerini, daha sonra çoraplarını çıkardı. Solgun, altın renkli, taraksız, damarlı, parmak uçları pembe olan ayaklarına baktı. Mikerinos'unki kadar güzel bu ayaklardan tahrik olmuştu. "Sizin kravatınız yok mu?" diye soran İsmail, yeniden onun üzerine abanmış, bir eliyle de bluzunun düğmelerini büyük bir beceriyle açıyordu. "Gerçekten gitmem lazım," dedi Sibilla. Ama İsmail'in eli göğüslerine kadar inmişti. "Sonuçta biraz erken ya da biraz geç, zaten gideceksiniz." Sibilla titremesini bastırmak için küçük bir kız gibi gülmeye başladı. Bu onu rahatlattı. Dudakları neredeyse dudaklarına değecek kadar yaklaşmış olan İsmail'in nefesini solumaya başlamıştı. Oturduğu koltuğun derinliklerindeki kalçasının üzerinde dolaşan eli eteğinin düğmelerini açıyordu. Sibilla yavaş yavaş kontrolünü kaybetmek üzereydi. İsmail onun üzerine bir kez daha abanarak iki eliyle birden eteğini aşağıya kaydırdı. O da bir kalça hareketiyle ona yardımcı olmuştu ve artık üstünde sadece düğmeleri açık bluzunun altındaki sütyeni ve külotu vardı. Gözlerini Sibilla'nın gözlerine dikerek bluzunu da çıkardı. Sibilla ne söyleyeceğini bilemiyordu. İsmail elini onun sırtında gezdirirken sütyeninin agrafını buldu. Bu hareket yüzlerinin yakınlaşarak dudaklarının temasına ve öpüşmelerine ortam hazırlamıştı. İsmail dudaklarını onunkilerin üzerine yapıştırdığı anda Sibilla da onun başını kendine doğru çekti. Bu narin vücuttan beklenmeyecek bir inilti çıktı. Beceriksizce açılmış olan sütyeninin kucağına düşmesini aldırmadı. Artık yarı çıplaktı. Onu öpmek için üzerine abanan İsmail'in göğsünü emmeye başlaması Sibilla'nın çığlık atmasına sebep oldu. Aniden onun başını kendisine doğru çekerek kendisinden hiç beklenmeyecek vahşilikte onu öptü. "Asla, hayır asla, bunu asla yapmayacağım," derken İsmail onun külotunu dizine kadar indirmiş ve ayakkabılarını çıkarmıştı. Daha sonra Sibilla ayaklarına kadar inen külotundan ayak parmağının bir hareketiyle kurtuldu. "Beni soymaya devam etmeyecek misin?" diye sordu İsmail. Genç adamın kemerini çözüp pantolonunu dizlerine kadar kaydırarak kilotunu da indirdi. Ve çok geçmeden İsmail Ebusu'nun tahrik olmuş cinsel organını yüzünde buldu. Tıpkı 2-3 bin sene öncekiler gibiydi. Ona elini uzattı ve öptü. İsmail'in ne istediğini tahmin ediyor ve isteklerini gerçekleştiriyordu. Bu sanki bir tür ilkel ayindi ve Tanrı, kralın özel hizmetkarına has bir gururla ona eşlik ediyordu. Gözleri kapalıyken bu genç adamın zevkten kendisinden geçmişçesine gerilmiş vücudunu hissetti. İsmail kendini geri çekip onun öteki göğsünü emmek için eğildi. Diğer eli de Sibilla'nın cinsel organına kadar inmişti. Daha sonra ağzı da o noktaya kadar indiğinde Sibilla bir çığlık attı. İsmail onu yatak odasına kadar taşıdı. Birbirlerini öpüp okşamaya devam ettiler. Sibilla şimdi dedi ve genç adam ona tam anlamıyla sahip oldu. Birkaç dakika içinde orgazma ulaşan Sibilla onun başını kendine doğru çekti ve adeta yercesine öptü. Yarım saat sonra artık hiçbir engel kalmadan tekrar seviştiler. İsmail onu bir kez daha orgazma ulaştırdığında Sibilla ağlamaya başladı. Artık ona tamamen sahip olan İsmail Sibilla'yı öptü. Sibilla tekrar ağlamaya başladı. Onun altında ezilmişti. İsmail onun için bir kükreme ve güneşti. O kralın güneşiydi. Sibilla uyumamak için çabaladı. Yeniden doğmuş gibiydi. Yetişkin doğmak ne kadar güzeldi. Yaşamının ilk nefesini alıyormuşçasına içini çekti ve salonda külotunu aramaya gitti. Müzede değildi. Hristiyan takviminde 1951 senesi ve aylardan Nisan'dı. Aniden, "Tanrım, artık onun spermini taşıyorum," dedi kendi kendine. Onu hayrete düşüren gururu hala hissediyor gibiydi. Neredeyse her şeyi unutmuştu. Seksin hayvansal yanını, ruh halini, salya ve spermi, ten kokusunu ve tadını. Ama sonuçta Mikerinos'un da spermleri vardı, değil mi? 6. ayrımın sonu, sayfa 60.